Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve neuzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamuzillelah ve men yudlil felahadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Emma ba'd fe inne istagal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Tefsir derslerimizde Bakara suresinin 187. ayetinden devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle bu ayetin son kısımlarında mealen şöyle buyuruyor. Fecir vakti siyah iplik beyaz iplikten fark edilinceye kadar yiyin için. Sonra gece girinceye kadar orucu tamamlayın. Orucun çeşitli yönlerini açıklayan birçok hadisler vardır. Bunlardan bir kısmı özellikle bu ayetin tefsiriyle alakalı olanlarını örnek olarak zikredelim. Adi İbni Hatim radıyallahu anh anlatıyor. İşte bu siyah iplik beyaz iplikten fark edilinceye kadar yiyin için ayeti nazil olunca biri siyah diğeri beyaz iki ip aldım. Onları yastığımın altına koydum. İmsak vaktini anlamak için onlara bakıyordum. Beyazı siyahtan ayırt edince imsaka, oruca başlıyordum. Sabahleyin varıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaptığımı anlattım. Bana şu halde senin yastığın oldukça geniş olmalı. Ayetten maksat senin iplerin değil, gündüzün beyazı ile gecenin karanlığıdır buyurdu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İbni Hacer rahimeullah bu hadisi açıklarken şöyle der. Adi'nin hadisindeki oruç ayeti nazil olunca ibaresi tevile muhtaçtır. Muhtemelen bundan kastı, oruç hakkında nazil olmuş olan ayette siyah iplik beyaz iplikten fark edilinceye kadar ibaresini içtince demektir. Zira oruç hicretten az sonra emredilmişken Adi'nin İslam'a girişi 9. veya 10. yıldadır. Hadisin sonundaki cümleye gelince Müslim'in rivayetinde inne visadeke le arizun tavil, yani şu halde senin yastığın pek geniş olmalı, geniş ve uzundur şeklindedir. Ve hatta bir buna şu açıklamayı yapar. İki tane yönü vardır bu ifadenin. Birincisi, şu halde senin uykun fazladır. Demek ki yastık ile uyku kinaye edilmiştir. Zira uyuyan başını yastığa koyar. İkinci ise zekasının azlığına işarettir. Yani ne kadar kalın kafalısın anlamına gelir o zaman. Mutezile'den Zemahşeri bunu destekler. Bu ikinci görüşü desteklemiştir ve günümüzde de sahabeler hakkında ileri geri konuşan insanlar bu anlamda ele alırlar. Kurtubi gibi birçok zat, ehli sünnet alimleri ise bunu reddetmişlerdir. Yani burada kastedilen senin yastığın geniş ifadesinde aslında hatta bir eksik bir açıklama yapmıştır. Yani iki şeye delalet eder sözü sadece çok fazla uyku uyuduğuna veya zekanın kıtlığına değil. Yastığın o kadar geniş ki geceyle gündüzü o yastığın altına koymuşsun anlamına gelir. Doğru anlamı budur. Ama hatta abi bundan neden bahsetmemiş bilmiyoruz. Yani burada değil o sahabenin işte haşa kalın kafalı olduğunu söylemesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey değil. Çünkü ayetin zahirinden zaten anlaşılan siyah iplikle beyaz ipliktir. Asıl olan budur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise burada siyah iplik ve beyaz iplikle neyin kastedildiğini beyan etmiştir. Onun beyanı olmadan insanların bunu anlaması mümkün değildir. Evet. Abdullah İbni Ebi Effa radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir yolculuktaydık. O oruçluydu. Güneş batarken birine dedi ki, in benim için yiyecek bir şey hazırla. Yanındakiler akşamı bekleseydiniz ey Allah'ın Resulü dediler. O in ve yiyecek hazırla diye tekrar etti. Adam tekrar akşamı bekleseydiniz ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de in ve yiyecek hazırla dedi. Adam bu sefer gündüz henüz devam ediyor deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü olarak emrini tekrarladı ve o kişi inip yiyecek hazırladı. Sonra eliyle doğu cihetini işaret ederek şöyle buyurdu. Gece şuradan gelince yani güneş artık kaybolunca artık oruçlu iftar eder. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir yine. Burada yani günümüzde bazı kimseler böyle bir şüphe gündeme getirirler. Ezan okunmadan niye iftarı açıyorsunuz falan diye. bu konuda iftarı açmakta asıl güneşin kaybolması, güneşin batmasıdır. Bazen işte güneş battığı halde ezanı okuyan imamlar illa takvimdeki vakti bekleyerek veya saatlerinin illa o vakti göstermesini bekleyerek ezan da okumayabiliyorlar. Bu durumda kişiye düşen şey iftarda acele etmektir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bir emri vardır. Ümmetin iftarda acele ettikleri sürece hayır üzerinde kalacaklarını, fıtrat üzerinde kalacaklarını beyan ediyor. Yine bu ümmetin istikamet alametlerinden birisinin sahuru geciktirmek ve iftarı acele etmek, iftarda acele etmek olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla burada takva anlayışı mantıklarla belirlenmez. Şeriatta nasıl geldiyse o şekilde teslim olmak gerekir. Akıl ile baktığın zaman kişi iftarı ne kadar geciktirirse ve sahuru ne kadar erken yaparsa oruçlu geçireceği miktar uzayacağından sanki bu daha takvaya uygunmuş gibi gelebilir. Fakat şeriatta hakikati, meselenin hakikati böyle değil. Yine bu ayette Bakara suresinin 187. ayetinde mescitlerde itikafta bulunduğunuz sırada eşlerinize yaklaşmayın buyurulmuştur. Burada وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Akifun, ibadete çekilmek, kendine ibadete vermek demek. Burada özel ıslahi anlamı itikafa çekilmek demek. Fil mesacit ifadesinden de, yani mescitlerde diyerek, sanki bütün mescitlerde itikaf olabilirmiş gibi bir anlam vardır burada. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Beyhaki'nin Sünen-i Kübra'da sahih bir isnatla rivayet edilen hadiste itikaf ancak 3 mescitte olur buyuruyor. Bu durumda buradaki fil mesacit ifadesinde el takısında kastedilen mescitlerin biz bu 3 mescit olduğunu anlarız. Çünkü hadis bunu tahsis etmekte. Bunlar Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Laksa. Bunların dışında itikaf meşru değildir. Her ne kadar tarih boyunca alimlerin büyük bir çoğunluğu cemaatle namaz kılınan her mescitte itikafa girilebileceğini söylemişlerse de bu hadisten dolayı ve bu hadise sahabenin anlayışı delalet ettiğinden dolayı bu tahsis edilmiştir. Bu konuda detaylı bilgi için Aliülhalebi Hafazahullah'ın Türkçe'ye tercüme ettik. El-İnsaf fi Meseletil İtikaf adıyla Soner kardeşimiz tercüme etti. Ben de tashihini yaptım. Yine ben Şeyh Elbani'nin bir fetvasını bir bu hadise yaptığı açıklamayı tercüme etmiştim. İnternette arkadaşlar bulabilirler detaylı bilgi için.
Saray alimi deyip de hani mesela bu hadise biraz şüphe getirmeye çalışıyorlar.
Nasıl?
Tabiinden herhalde. İşte orada saraydakileri herhalde yapılmış küfeye mi yapılmıştı ya ona benzer buraya da. Bunun ravisi kimdi hocam?
Bu Huzeyfe İbni Mesud radıyallahu anh'dan ikisinden de geliyor. Yani ikisi birlikte Allah Resulü'ne
şüphe
nispet ediyor.
düşünmeye çalışıyorlardı da herhalde Şialar şüphe düşünmeye çalışıyorlardı bu şeyi.
Bilmiyorum ne şekilde şüphe getiriyorlar ben görmedim onu.
Ben size sormuşum.
Tamam. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikafta ben ise odamda hayızlı vaziyetteyken o başını odama doğru uzatır, ben de saçlarını yıkayıp tarardım. Demek ki bu hadiste itikafta olan kimsenin saçlarını yıkamasında bir sakınca olmadığı, hatta yıkayan kimse hayızlı birisi dahi olsa başını mescidin dışına çıkarıp hayızlı birisinin de onu yıkayabileceği anlaşılmakta. Bunu Darimi, Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bakara suresi 195. ayetinde Allah yolunda malınızı harcayın da kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ve hep güzel davranın. Çünkü Allah güzel hareket edenleri sever buyurmuştur. Bu ayette Allah Azze ve Celle kişinin kendisini tehlikeye nasıl atacağını açıkça beyan ediyor. Yani ve enfiku fi sebilillah ve la tulqu bi eydiyekum ile tehlike. Bi eydiyekum ile tehlike. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ifadesinden kastedilenin Allah yolunda harcayarak bunu yapmayın olduğu ayette açıkça anlaşılıyor. Nitekim Eslem Rahimullah şöyle diyor. Bu Eslem Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın azatlı kölesi, tabiinden bir alim. Rumların ülkesinde bulunuyorduk. Rumlardan oluşan büyük bir saf karşımıza çıkardılar. Müslümanlar da onlarınkine benzer kuvvet çıkardılar. Şöyle ki Mısırlıların başında Ukbe bin Amir, cemaatin başında ise Fudale bin Ubeyd radıyallahu anhuma vardı. Müslümanlardan biri kalkıp Rumların saflarına girdi. Bunu gören halk Fesubhanallah, kendi kendisini nasıl da tehlikeye atıyor dediler. Yani Rumların saflarına girmesi demek tek başına düşmanların safına daldı demek. Yoksa onların safına geçti anlamında değil. Tek başına onlarla harbe girişti. Bunun üzerine insanlar Subhanallah nasıl da kendisini tehlikeye atıyor kendi eliyle diyerek böyle bir yorum yaptılar. Ebu Eyyub el Ensar radıyallahu anh kalkıp dedi ki siz bu ayete yanlış mana veriyorsunuz. Ama aslında bu ayet biz Ensar'ın hakkında nazil olmuştur. Müslümanların sayısı artıp da onlar güçlenince Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme duyurmaksızın bizler kendi aramızda şöyle konuştuk. Bütün mallarımız zayi olup gitti. Allah da İslam'ı kuvvetlendirip mensuplarını artırdı. Artık biz mallarımızın yanında oturup zayi olan malımız, mülkümüzle meşgul olabiliriz. İşte bunun üzerine bize cevap vermek üzere bu ayet nazil oldu. Allah yolunda mallarınızı harcayın da kendinizi tehlikeye atmayın. Demek ki tehlike malların yanında kalıp gazayı, cihadı terk etmemizdir. Gerçekten Ebu Eyyub Allah yolunda gazaya devam etti ki ta Rum diyarına defnedildi. Yani Bizans tarafına bile İstanbul'un fethi için çıkan orduya dahi katılmış, orada defnedilmiştir. Tirmizi bu ayetin tefsirinde bunu nakleder. Hakim Müstedrek de Ebu Davud ve İbn-i İbban'ın da kitaplarında rivayet edilmiştir bu. Burada şunu da zikretmek lazım. Bu rivayetin tarihlerinden birisinde İbn-i Nehas'ın Meşarul Eşvak adlı eserinde Türkçe'ye cihat adıyla iki cilt halinde tercüme edilmişti. Cihat konusunda Türkçe'de en geniş, en faydalı kitaplardan birisi. Hadislerden derleme. Güzel bir eser. Orada şöyle bir rivayet zikrediliyor. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh yine bu açıklamayı yapıyor da bu açıklamayı yapmasının sebebi bunlar atlara ayaklarını bağlarlarmış. Yani geri dönmesinler, kaçmasınlar diye. Ayaklarını atlara bağlarlarmış. Yani ölünceye kadar savaşmak üzere. Aleyküm selam. Bu şekilde hareket ederlermiş. Bunun üzerine bu kendini tehlikeye atmak değil midir diye soruyorlar. Ebu Eyyub el Ensar radıyallahu anh de sizin anladığınız gibi değil bu mesele. Bu mal konusunda, yani mala düşkün olup Allah yolunda infak etmemek kendini tehlikeye atmaktır. Ayet bu konuda inmiştir diyerek bu açıklamayı yapıyor. Böylelikle ayetin iniş sebebi bellidir ve delalet ettiği mana bellidir. Bugün insanlar farklı farklı şeylerde bunu kullanmak istiyorlar. Evet. Bakara 196. ayetinde haccı da umreyi de Allah rızası için tamamlayın. Eğer engellenmiş olursanız o durumda kolayınıza gelen kurbanlığı gönderin. Kurbanlık yerine varıncaya kadar başınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta yahut başından rahatsız olan varsa ona fidye olarak oruç tutmak, sadaka vermek yahut kurban kesmek gerekir. Haccın yapılışını bildiren ayeti kerimenin bir yerinde şöyle buyrulur. Kurbanlık yerine varıncaya kadar başınızı tıraş etmeyin. Haccın uygulanması esnasında meydana gelen şu hadise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hükmü tefsir etmesine, beyan etmesine bir vesile olmuştur. Kab bin Ucre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bukhari, Ahmet bin Hanbel ve İbn-i Zeymen'in rivayetidir bu. Beni alıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına götürdüler. Bitler yüzümü kaplamıştı. Buyurdu ki, senin sıkıntının bu dereceye vardığını zannetmezdim. Bir koyun bulamaz mısın? Yani fidye olarak bir koyun bulamaz mısın? Ben hayır dedim. Öyleyse 3 gün oruç tut veya her bir fakire yarım sağ yiyecek olarak 6 fakiri doyur ve sonra başını tıraş et buyurdu. Böylece bu ayeti benim hakkımda özel, sizin hakkınızda da genel olarak bu ayet nazil oldu diyor. Yine aynı ayette devamında şöyle buyrulur. Her kim hacca kadar umre yaparak sevap kazanmak isterse onun da kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir. Kurbanlığı temin edemeyen kimse 3 gün hacda, 7 günde döndüğünüz zaman memleketinizde olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bunlar ailesi Mescid-i Haram'da oturmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin. Bu orucun uygulamasıyla ilgili olarak da şu tefsir gelmiştir. İbn Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Temettu haccı yapan kimse kurban bulamaz ve Zilhicce'nin ilk 10 gününde oruç tutmayı kaçırırsa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun teşrik günlerinde oruç tutmasına ruhsat verdi. Normalde teşrik günleri yeme içme günleridir. Bukhari bu anlamda rivayet etmiştir. İmam Malik Muvatta'da bunu bu şekilde Taberi tefsirinde ve Tahavi Şerhu Me'anil Asar'da rivayet etmiş. Bu ayetin diğer ayete geçmeden önce bu ayetin başında şu ifade vardı. Haccı da umreyi de Allah rızası için tamamlayın. Yani kişi bu ibadetlere başladığı zaman tamamlamak zorundadır. Yani umreye giden kimse onu tamamlamak zorunda. Tamamlamazsa, gider de tamamlamazsa onun üzerine bir şey olarak kalır. Borç olarak kalır. Ama diğer ibadetler buna kıyaslanmaz. Bu hac için emredilmiş bir şey. Bakara 197. ayetinde hac malum aylardadır. Kim o aylarda haccı ifaya azmederse bilsin ki hac esnasında ne cinsel yaklaşma, ne günah sayılan davranışlarda bulunma, ne de tartışma ve sürtüşme vardır. Siz hayır olarak ne yaparsanız Allah mutlaka onu bilir. Azıklanın ve bilin ki azığın en hayırlısı kötülüklerden korunmadır. Öyleyse bana karşı gelmekten korunun ey akıl sahipleri. Ayetin başında hac aylarına işaret edilir. İsmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından bu aylar tayin edilmiştir. Ebu Umame radıyallahu anh diyor ki bu ayette işaret edilen malum ayları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Şevval, Zilkade ve Zilhicce olarak bildirdi. Bunu İmam Taberani rivayet etmiştir. Dolayısıyla rastgele herhangi bir ayda insan hac yapamaz. Bu aylarda olur hac. Yine bu ayet bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin vahiy olduğuna işaret eden ayetlerden bir diğeri. Çünkü hac malum aylardadır ifadesinde bu malum ayların hangi aylar olduğu ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisiyle biliniyor. Ha, buna şöyle bir itiraz yapılabilir. İşte insanlar zaten hac yapıyorlardı. Şey zamanında, yani müşrikler de hac yapıyorlardı. Bu zaten biliniyordu. Allah bunu kastetmiştir diyebilir. Burada malum aylar yani eşhurun malumat ifadesiyle biz burada dinle ilgili hususlarda kesinlikle insanların gelenekleri, görenekleri, özellikle müşrik bir toplumun adetleri değil, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği husus, onun hadisi belirleyici olmalıdır. Haccın makbuliyet şartı hakkında İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuda ayette geçen üç tabirini şöyle açıkladığını bildirir. Üç şey vardı ya, üç şeyden kaçının. Refes, kadınlara cima hususunda teklifte bulunmak. Fusuk, her türlü isyan ve günah. Cidal ise kişinin yanındakiyle münakaşa etmesidir. İşte refes, fusuk ve cidal hac yapan için yasaklanmıştır. Bu haccın makbuliyet şartıdır. Bunlardan birisini işleyen kimse ceza gerekir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim Beytullah'ı ziyaret eder, hac esnasında cima etmez, günahları işlemez, annesinden bunları yapmazsa annesinden doğduğu gündeki gibi günahsız hale gelir. Aleykümselam ve rahmetullah. Bunu Taberi sahih bir isnatla rivayet etmiştir. İmam Ahmed, Müslim ve Nesai'nin eserlerinde de geçer. Şayet ayetteki cidalden maksat diğer yorumlar olsaydı hadiste cidal de etmez diye zikredilmesi gerekirdi. Oysa hadis mükafatı sadece iki işten yani refes ile fusuktan kaçınana vaat etmektedir. Taberi bu açıklamayla hadisten yararlanarak bu ayeti bu şekilde tefsir etmiştir. Bakara 198. ayetinde hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden size gelecek kar ve yarar talep etmenizde size bir vebal yoktur. Arafat'ta vakfeden ayrılıp sel gibi Müzdelifiye doğru akın ettiğinizde Meş'ari Haram'da Allah'ı zikredin. Arafat'taki vakfeye ayette ufak bir işaret vardır. bunların detayları hadislere bırakılmıştır. Arafat hacdaki vakfa yeridir ve hac menasikinin esasıdır. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hac Arafat'tan ibarettir buyurur. Bunu Abdurrahman bin Ya'mer et-Deylemi radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim. Hac Arafat'tan ibarettir. Bunu 3 sefer tekrar etti. Kim fecir doğmadan önce Arafat'a yetişirse vakfeye yetişmiş olur. Mina günleri 3 gündür. Kim acele edip 2 gün Mina'da taşlama yaparsa bunda bir sakınca yoktur. Kim 3. güne kalırsa bunda da bir beis yoktur. Bakara 203. ayetinde o sayılı günlerde tekbir getirerek Allah'ı zikredin. Kim acele edip 2 günde dönerse ona vebal yoktur. Kim geri kalırsa günahlardan korunduğu takdirde ona da vebal yok. Allah'a karşı gelmekten korunun ve bilin ki hepiniz neticede diriltilip onun huzurunda toplanacaksınız. Bu ayetteki bilinen zikir günlerinin teşrik günleri olduğunu şu hadis-i şerif açıklıyor. Burada yine Kur'an-ı Kerim'de bize detaylı bildirilmeyip de hadisle açıklanan şeylerden, hususlardan birisi. Aleykümselam ve rahmetullah. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü şöyle buyurdu. Teşrik günleri yeme ve zikir günleridir. Bu günlerde şeytan taşlanır. Şeytan taşlamadan sonra zikir ve tekbir getirilir. Taberi'ye göre ayetteki fela isme aleyh demek onun günahları kalmamıştır manasına gelir. O der ki her kim haccında takva üzere olur, Allah'ın yasakladığı hususlardan geri durur, yapılmasını emrettiği şeyleri yerine getirirse günahları affedilmiştir. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın naklettiği hadiste haccın peşinden umre yapınız. Zira bunlar fakirliği ve günahları giderirler. Tıpkı körük demirin, altının ve gümüşün toz ve pasını giderdiği gibi. Mebrur haccın mükafatı sadece cennettir. Mebrur hac ile kastedilen temiz, kabul edilmiş hac demektir. Bunu Taberi, Tirmizi, İmam Ahmed, Nesai, İbn Ebi Şeybe ve İbn Huzeyme rivayet ederler. Bakara 213. ayetinde bütün insanlar bir tek ümmet teşkil ediyorlardı. Aralarında ihtilaflar başlayınca Allah onlara içlerinden uyarıcı ve müjdeleyici olarak peygamberler gönderdi. Onların beraberinde insanlar arasında hükmetmek için hak kitaplar gönderdi. Halbuki o meselelerde anlaşmazlığa düşenler kendilerine apaçık ayetlerimiz geldikten sonra sırf aralarındaki haset yüzünden ihtilafa düşen ehli kitaptan başkası değildi. Allah da onların hakkında ihtilaf ettikleri gerçeği izni ilahi ile bu iman edenlere bildirdi. Öyle ya Allah dilediğini doğru yola eriştirir. Bu ayet çok önemli hikmetler içeren ayetlerden birisi. Çünkü ihtilaf edenlerin ancak kendilerine hak geldikten sonra yani kınanan ihtilafın, kötülenen, zemmedilen ihtilafı gerçekleştirenlerin apaçık hak kendilerine geldikten sonra sırf hasetleri yüzünden, hevaya uymaları yüzünden buna düştüklerini belirtiyor. İman edenlerin ise yapacağı şey herhangi bir meselede çekiştikleri zaman onun hükmünü Allah'a ve Resulüne yani Allah'ın kitabına ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine döndürmektir. Çünkü Allah Azze ve Celle Nisa suresindeki ayette Eti'ullâhe ve eti'ur-rasûl ve ul-emri minkum. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Bu ayette Allah Azze ve Celle Allah'a itaati mutlak zikrediyor. Yani kayıtsız şartsız Allah'a itaat edin. Resul'e itaati mutlak zikrediyor. Ve eti'ur-rasûl. Resul'e kayıtsız şartsız itaat edin. Yani Kur'an'a uygunsa itaat ederim, uygun değilse itaat ederim değil bak. Resul ne getirirse buna itaat etmek farzdır bu ayet gereği. Ve ullemri minküm derken Allah Azze ve Celle ve eti'u emrini tekrar etmiyor. Çünkü ullemre itaat kayıt ve şarta bağlıdır. Hangi kayda ve şarta? Allah ve Resulüne uygunluk şartına. Allah ve Resulüne itaate uygunsa ullemre yani yetki sahiplerine. Bu ümmet içerisinde alime. Devlette, İslam devletinde Müslüman idareciye, bizden olan idareciye. Ailede aile reisine, baba veya kadına karşı kocası veyahut köleye karşı efendisi veyahut iş yerinde patronu. Bakın bunlara itaat emredilmiş. Ama hangi şartta? Kitaba ve sünnete uygunluk şartıyla. Hiç kimse birisine itaatle mükellef olması hasebiyle Allah'a Allah'ın ve Resulünün yasaklarına aykırı bir hususta ona itaat edemez. Sonra fe in tenazatum fi şeyin ferudduhu ilallahi ve rasul. Herhangi bir şeyde tenazu eder, niza eder, çekişirseniz, tartışırsanız, ihtilaf ederseniz ferudduhu ilallahi ve rasul. Onun hükmünü Allah'a ve Resulüne döndürün. Bu ahiret gününe, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en güzel yoldur diyor. Demek ki ihtilaf meydana gelebilir. Fakat bu ihtilaftan kurtulmak vaciptir, farzdır bizlere. Bu ihtilafı kitap ve sünnete arz ederek gidermemiz gerekir. Yani sırf ihtilaf edenler, alimler olabilir, sahabeler olabilir veya daha sonrakilerden ilim ehlinden birileri olabilir, fazilet sahibi insanlar olabilir. Yani A şahsı şöyle derken B şahsı böyle diyebilir. Sırf onların faziletinden dolayı ihtilaf etmişler. O da caiz, bu da caiz diyemeyiz. Bu taklitçi, mezhepçi kimselerin Allah'ın dininden yüz çevirme metodudur. İman edenlerin yolu ihtilafları Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine arz etmektir. İhtilafı böyle gidermeye çalışmaktır. Eğer bu şekilde de giderememişlerse, işin içinden çıkılmamışsa inşallah bunda kişi hak olarak neye kanaat ediyorsa kitap ve sünnetten hangi görüşü desteklediğine itikad ediyorsa ona göre amel ederse inşallah Allah bunu affeder. Çünkü bu kaçınılmaz olan bir türe girer. Fakat burada Allah Azze ve Celle'nin kınadığı ihtilaf hasedin, hevanın sebebi olduğu. Yani kitap ve sünnete arz edilmeyip de hevalara, hasetlere, kişisel görüşlere arz edilen ihtilaflardır. Taberi ayetin son kısmında işaret edilen ve Allah'ın diğer ümmetleri mahrum bırakıp ümmeti Muhammed'e nebileri vasıtasıyla bildirdiği gerçeğin cuma günü olduğunu söyler. Yani bu ayette zikredilen ihtilaf cuma günü hakkında olmuş demek ki. Cuma ibadeti bize olduğu gibi onlara da farz kılınmıştı. Onlar şaşırdılar, sept gününe çevirdiler. Yani cumartesi gününe çevirdiler dedikten sonra bu tefsirin kaynağı olan iki hadis nakleder. Bunlardan birisi şu hadistir. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iş bu. Fehedâhullâhu lezîne âmenû ayeti hakkında şöyle buyurdu. Biz sonraki ümmet olmakla beraber, yani tarihi sıralama bakımından son ümmet olmamıza rağmen kıyamet gününde birinci olacak ümmetiz. İlk diriltilecek olan, ilk hesaba çekilecek olan ümmetiz. Cennete ilk girenlerde biz olacağız. Ne var ki kitap onlara önce, bize ise sonra verilmiştir. Onların hakkında ihtilafa düştükleri gerçeği Allah Azze ve Celle bize bildirdi. İşte bu cuma günü Allah'ın bize lütfedip bildirdiği gündür. Bütün insanlar o hususta bize tabidirler. Ertesi gün Yahudilerin, öbür gün ise Hristiyanlarındır. Yani cumartesi Yahudilerin, pazar ise Hristiyanlarındır diyor. Bunu Taberi, Buhari, Müslim, Ahmet bin Hanbel rivayet etmişler. Abdurrezzak'ın rivayetinin sonunda فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذ۪ي فُرِدَ عَلَيْهِمْ ilavesi vardır ki cuma günün aslında onlara da farz kılındığını fakat onların şaşırarak bunu terk ettiklerini gösterir. Abdurrezzak bunu tefsirinde nakleder. Yine Bakara suresinin 214. ayet bir sonraki ayetinde mealen şöyle buyruluyor. Yoksa siz daha önce geçmiş ümmetlerin başlarına gelen durumlara maruz kalmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlar öyle ezici mihnetlere, imtihanlara, öyle zorluklara düçar oldular, öyle sarsıldılar ki peygamber ile yanındaki müminler bile Allah'ın vaat ettiği nusret, Allah'ın yardımı ne zaman yetişecek diyerek böyle diyecek duruma geldiler. İyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır. Evet. Bu ayet hakkında Habbab İbnül Eret radıyallahu anh şöyle diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a ilk iman edenlerden ve Mekkeli müşriklerin eziyetlerine en çok katlananlardan birisiydi bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin gölgesinde istirahat ederken, dinlenirken halimizi, durumumuzu ona şikayet ettik. Bizim için yardım dilemez misin? Bizim için dua etmez misin ey Allah'ın Resulü dedik. Buyurdu ki sizden önceki ümmetler de mümin kişi alınır, yerde onun için bir çukur kazılır, onun içine konulur, testere ile başından başlanarak ikiye biçilirdi. Demir tırmıklarla etleri kemiklerinden sıyrılırdı da bütün bu yapılanlar onu dininden döndürmezdi. Vallahi Allah bu dini tamamlayacaktır. Öyle ki San'a'dan Hadramevt'e kadar giden bir süvari Allah'tan bir de koyunlarına gelecek kurttan başka bir şeyden korkmaksızın emniyet içinde yol alacaktır. Ama siz acele ediyorsunuz. Bunu Bukhari rivayet eder. Nitekim İslam tarihinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdi, bu şey gerçekleşmiş. Ümmetin çok güvenli bir şekilde bu yolculuğu yaptığı zamanlar olmuştur. Bakara 215. ayetinde sana Allah yolunda kimlere ve ne harcayacaklarını sorarlar. De ki, infak edeceğiniz mal anne, baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış gariplere gidecektir. Hayır olarak daha ne yaparsanız Allah muhakkak onu bilir. Bu ayette genel olarak bildirilen infak, yani Allah yolunda harcama birçok hadiste açıklanmıştır. Bunlardan bazıları şöyle. Cabir İbn Abdillah radıyallahu anh'a diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini işittim. Sizden biriniz fakir ise infaka önce kendisinden başlasın. Önce kendine infak etsin. İhtiyacından artan olursa kendisiyle beraber en yakınındakine versin. Yine artarsa başkalarına tasadduk etsin. Demek ki önce kişi kendisinden başlayacak, ondan sonra yakın akrabalarından, bundan artarsa artık başkalarına tasadduk eder. Bunu Taberi rivayet eder. Yine Cabir bin Abdillah radıyallahu anhuma'dan Ebu Davud ve Taberi'nin rivayet ettikleri diğer hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Sizden bazınız bütün malını getirip Allah yoluna veriyor. Sonra da başkalarına muhtaç olup el açıyor. Oysa sadaka ihtiyaç fazlasından verilmelidir. Yani demek ki meşru sadaka kişinin ihtiyacından fazla olarak verdiğidir. Yoksa kendisini muhtaç bırakacak şekilde verdiği değil. Ve Bakara suresi 222. ayetindeyiz. Mealin şöyle buyrulur. Bir de sana kadınların ay halini sorarlar. De ki bu bir rahatsızlıktır. Onun için adet sırasında kadınlardan geri durun ve onlar temizleninceye kadar kendilerine yaklaşmada bulunmayın. Temizlendikten sonra Allah'ın izin verdiği şekilde onlara yaklaşın. Allah tövbe ile kendisine dönenleri sever, temizlenenleri de sever. Yine bu ayeti de biz sünnetin, Allah Resulü'nün sahih sünnetinin vahiy olduğuna delil getiriyoruz. Çünkü Allah'ın izin verdiği şekilde yaklaşmayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açıklamıştır. Yoksa bu ayetin bir öncesinde tarlalarınızdır, nasıl isterseniz öyle yanaşın ifadesi sanki genelmiş gibi gözüküyor. Fakat burada bir tahsis var. Bu tahsis de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından ancak tarif edilmiştir. Allah'ın izin verdiği şey diyerek, şekil diyerek bu Allah Resulü'nün açıklaması da Allah Azze ve Celle'ye nispet ediliyor. Taberi diyor ki, adetli kadınlarınıza yaklaşmayın emri genel olunca bazıları bedenlerinin tamamı olduğu görüşündedirler. Yani hiçbir şekilde yaklaşılmaz diye düşünmüşler. Ayşe radıyallahu anh'dan gelen rivayet ise sadece kan mahallinin kastedildiğini gösteriyor. Mütevatir haberlerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin adetli olan hanımlar ile yattığı sabit olduğundan onlarla yatmanın caiz olduğu söylenmiştir. Eğer tamamen uzaklaşma icap etseydi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle yapmazdı. Bu sahih olunca adetli kadınlarınıza yaklaşmayın ifadesinden onların bedenlerinden sadece bir kısmının kastedildiği anlaşılır. Mesruk rahimeullah Ayşe radıyallahu anhaya hayızlı kadından kocasına mübah olan nedir diye sorunca şöyle cevap verdi. Cima dışında her şey mübahtır. Ayşe radıyallahu anhadan Ezvacı Tahirat'tan herhangi birimiz adetli olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izarla alt tarafını örtmesini söyler, sonra onunla yatardı. Bunu da Bukhari ve Müslim rivayet eder. Enes radıyallahu anh'den Yahudiler hayızlı kadınla beraber yiyip içmez ve aynı evde bir arada bulunmazlardı. Ashab bu durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorunca Allah Teala bu ayeti indirdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayeti tefsir edip cima dışında her şeyi yapabilirsiniz dedi. Bunu da yine Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel rivayet etmişlerdir. Allah izin verirse önümüzdeki haftadan itibaren Bakara 223. ayetinden devam edeceğiz. Burada anlaşılmayan, sormak istediğiniz bir konu var mı? Allah razı olsun. Amin. Ne?
Biraz önce dediniz ya.
İnfak. Tabi sadaka o. Zekat değil yani, sadaka. Allah yolunda harcama, infak, sadaka, kastedilen sadaka zaten. Yoksa kişi zaten birinci derecede akrabalarına zekat veremiyor.
Sadaka genel manadır da, Ramazan'a özel bir tahsisi var ya bunun
fitre
yani.
Diyor,
ha, fitre mi diyoruz?
Fitre diyor, buna da dahil mi diyorum, o da dahil mi onun için?
E tabi, şimdi bütün bu infaklarda öncelikle akrabalar gözetilir.
Sistem doğru ihtiyaç fazlası yapmış. İhtiyaç fazlası tabii. Böyle değil mi hocam?
Şimdi fitrede şöyle bir durum var. Mesela kişi fakir bile olsa başkaları veriyor ya, ondan olsun verecek. Tabii. Eğer o fakir de veremeyecek durumdaysa ona bakmakla yükümlü olan yine veriyor. Yani o toplumun ona telafi etmesi gerekiyor. O toplumun üzerine düşer. Şimdi bak, aynı evde kalıyorsa tabii bakmakla yükümlü olan kimse o verir. Şimdi böyle bir yani Müslüman bir toplumda bu şekilde muhtaç olan bir kimsenin o toplumu mesul olur. Bu şekilde muhtaç bırakılırsa. O toplum ona kol kanat germeli. Komplesi mesul olur yani. Yani orada daha muhtaç kimse dururken başkalarına olmaz. Yani fitre sadakası gelenden de olsa kişi alır onu, başkasına verebilir. O herkes üstüne bir vacip, farz. Doğan çocuklarda bile annesi babası üzerine düşer. Onlar verir.
Şey hocam, haç ve ümmede cinsel ilişki yasak mı yani?
Evet.
Geçti,
evet. İhramda yasak.
Ya o iki görevde de yasak yani.
Şimdi refes tabiri bunların hepsini kapsıyor. Refes, fusuk, cidal. Bunlar yasak, haccın yasakları. Refeste cima ve cima teklifi. Evlenme teklifi. Bunların hepsi giriyor. Yani ihramlıyken evlenme teklifinde dahi bulunamaz.
Cima yapması da bulunamaz.
Tabii teklifinde dahi, evlenme teklifinde dahi bulunamaz. Ondan sonra fusuk. Bu da günah olan her bir şey. Yasak olan her bir şeyden kaçınması. Cidal, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu saymıyor. Çünkü bu cidal fusuka dahil olan şeyler arasında. Yani tartışmak, sürtüşmek o haccın şeylerinden, yasaklarından. Ayette açık bildiriliyor bu. Evet. Ama haccı bu işte ifsad eden, boşa çıkaran şeyler arasında. Zaten yani günah. Şimdi hadislerde işlenen cürme göre fidye mi gerekir yoksa hac mı iptal olur? Bunlar gelmiş. Bunu detaylı rivayetlerde okumak lazım. İnşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfurke ve etubu ileyk.